Ayrım 11.
Aşağıdan caz sesi, lavanta kokusu ve alkollü bir hava geliyor. Bir daha döndüler. Ata basık tavanlı, göz gözü güç fark edecek loşlukta, içinde sigara dumanından hayaletler şeklini almış bir kadın erkek kalabalığının kaynaştığı, acayipcesine süslü bir yere girdiklerini görünce elinde olmayarak irkildi. 2. Acayip yer oluşuna acayip doğrusu. İlk salonda bir bar tezgahı, izbe köşeler, köşelerde birbirlerine sokulmuş, darlıktan kenetlenmiş çiftler ve insan toplulukları fark ediyor. Şehir bombardıman ediliyormuş da yeraltı sığınağına can atmışlar sanki. Caz takımının önünden güç bela geçebildiler. Daha sonra masalarla dans edenler arasında kaya süzüle, ayaklarına basmamak, etekleri çiğnememek, masa örtülerini çekip bardaklarla beraber sürüklememek için gayet dikkatli yürüdüler. Oh, geniş minderli aralıklı bir köşe. Tuhafı bu aralıkların üst tarafındaki pencereler kafesli. Hayır, kafes taklidi bir süs. Asıl kapı öte yanda. Acaba ne olacak ki hala gelenler, yer bulmak için garsonlarla konuşanlar, şuraya buraya sıkışmayı göze alanlar var. Mr. Türkçe konuşuyor mu? Amerikalı yeniden kızardı. Ataya sınavdaki bir gözlemciymişçesine çekinerek bakıyor, cevabı Ayşen verdi. Çat pat, çok az ama konuşulanları anlıyor. Thomas onaylayarak başını sallıyor ve kıza teşekkür bildiren bir gülümsemeyle gizlice bir şeyler söylüyor. Ne diyor sana? Thank you diyor, yani merci. Bu sözün merci demesine geldiğini nereden biliyorsun? Birin hanımdan ders alıyorum ya. Ay, bu kadın İngilizceden de çakıyor mu? Evet, Üsküdar'da kızlara ait bir Amerikan koleji varmış. 3 sene kadar da oraya gitmiş. Londra'da da bulunmuş. Ata efendi Berin'e gene kızdı. Her kadından fazla hoşlandığı, hatta tutulmuşçasına geceleri düşündüğü bu esmer güzeli Dula, sevgisi öfke şeklinde belirmektedir. Gündüzleri apartmana gelip de tam kendisinin döneceği saatte gittiğini işitince canı sıkılıyor ve hiddetini açığa vuruyor. Karısına, kim bilir nerelerde sürtüyor aşifte, randevuya gitmiştir muhakkak, şu karıyı eve sokmamalı, diyor. Üftadenin bütün cahilliğine rağmen kadınlara özgü doğuştan bir anlayışla işin iç yüzünü keşfettiğini, durumundan anlayıp susuyor. Bereket Yaşar Esmer'den hoşlanmamaktadır. Bir kere lafa açılınca, karnım öylesine tok, Arabistan'da lahmü acin ile Esmer kadına doydum, demişti. Ata dayıoğlunun doyduğu öbür nesnenin fırında pişmiş bir nevi kıymalı ekmek olduğunu kendisinden sorarak öğrenmişti. Yaşar bir şey daha söylemişti. Bir kelim 2 milyonu bankaya yatırak avrat almayı badeleyin düşünürüz. Viskiler ısmarlandı. Ayşen portakal suyu içecekmiş. İçine birkaç damla cin damlatılmasına güçlükle razı oldu. Alkol sevmiyor ama dans etmeye can atıyor. Önce Thomas alı al moru mor teklifte bulundu. Kürkünü omuzlarından rüştü çekti, yan tarafa bıraktı. Atadan sırasında onunla konuşuyor, gözleri sarı kızda. Daracık bir değirmi yerde hepsi birbirine sürünürcesine dönüyorlar ama sürüneni az. Asıl beceri de sürünmeden dönebilmek galiba. Çok kazanan bir müessese burası. Daha geniş bir yer bulamaz mı? Yahut bu yeri değiştiremez mi? O zaman kimse semtine uğramaz. Acayip. Çünkü yerin değeri darlığında, basıklığında, altta, her tarafa kapalı, penceresiz oluşunda. Ata efendi, savaştan dolayı mı diye soracaktı, sorusunu budalaca buldu, vazgeçti. Öbürü kendiliğinden açıkladı. Bu modaya şimdi dünyanın her tarafında uyuluyor. Tavern, yani mağara, in, bodrum zevki. Göreceksiniz, sizi de saracak. Sarıyor da. Ama saran viski. Belki hepsi de güzeli çirkini, genci yaşlısı, tertemiz giyinmiş, pahalı kokular sürünmüş bir kadın kalabalığının havası da etkilemektedir. Ayşen dans edenler arasında bazen görünmez oluyor, bazen ortada kalıyor, bazen de ta önlerine geliyor. Hiçbir kadın onun kadar endamlı, endam bakımından harika ve doğal sarışınlıkta değil. Uzun kalçalarına koyu yeşil kumaş öyle sarılmış, vücudunun şeklini öyle göstermiş ki, ata bile gece gündüz beraber olmasına rağmen önünden geçmesini merakla bekliyor. Kendi kendine, ''Hah!'' diyor, öte uçta, başı göründü, yaklaşıyor, Şimdi çıkacak. Tam karşıma gelecek. Geldi işte. Biçimine mi hayran olursun? Ciddi duruşuna, daha doğrusu çalımına mı? Pek kibirli canım. O derecesi de fazla. Ayşen Hanım'daki ilerleme övgüye değer. Ağırbaşlılığını da herkes beğeniyor. Böyle diyen Rüştü'nün sözlerini işitmemezlikten geldi. Viski bardaklarının yanına konmuş kabuksuz ve tuzlu antep fıstıklarından birer ikişer yiyor. Ayşe'nin dansı bitirip dönmesini bekliyor. Bereket uzun sürmüyordu ama kızı elinden alıp gidişlerine hala alışamamıştı. Her seferinde bir rahatsızlık duyuyordu. Günün deyimiyle oldukça kötü durumda kalıyor. Doğal davranabilen kocalara, babalara şaşıyordu. ''Buyurunuz beyefendi.'' Rüştü ayağa kalkmış, kendisine doğru yürüyen 45'lik, belki daha yaşlı, çok iyi giyinmiş, gösterişli birini karşılıyor. Gelen adam, ''Şöyle 5 dakika ilişeceğim.'' dedi. Hava karlı olmasına rağmen yeleksizdi. Oturunca cinsini tayin edemediği bambaşka beyaz ipekten gömleği üstüne işlenmiş markasına kadar göründü. Gene tanışma töreni. Ata Bey, Faruk Senayi Beyefendi. İsminden sonra Rüştü, bilmem nere elçimiz demişti. Elçi o kadar çok ki, hem eskiden kançılar vekili göndermediğimiz şehirlere, adları duyulmamış şehirlere bile gönderiyorduk. Bir kısmı büyük elçi olarak, hatta Faruk Senayi Bey kendi deyimiyle henüz ilişmişti. Ayşen'le Thomas da döndüler, yeniden tanışmalar. Elçi beyefendi Londra'da başından geçmiş tuhaf bir olayı rahatlıkla anlatıyor, kısa keseceye benzemiyordu. Ata aldanmaz, kart herif, sarı kızın gözüne girmeye uğraşıyor, muvaffak da olmuyor değil. Çünkü bilmem hangi büyük otelde verilen görkemli bir ziyafeti ballandıra ballandıra tasvir ederken Ayşen, siyah halkalı mercan gözlerini açmış, adeta heyecanla dinliyor. Elçi topluluğa hitaben sordu. ''Kadehimi buraya getirebilir miyim?'' Garsona emir verdi, yerleşiyordu. Bu defa Ayşen'i Rüştü dansa götürdü. ''Demek küçük hanım yeğeniniz oluyor beyefendi. Hangi akşamdı? Hatırımda kalmamış. Sizleri park pastanesinde görmüştüm. Yanınızda 2 hanım daha vardı. Esmer 2 hanım. Bendeniz park otelde otururum. İşgal dolayısıyla vazifemin başına gidemiyorum. Buradaki evimi de kiraya vermiştim. Eh, çoluk çocuğum da olmadığı için otelde kalmayı tercih ettim.'' Sohbeti cidden yerinde, tatlı ve terbiyeli bir kişi. Hem Ata Efendi'yi hem de Ayşen'i oyalayabilecek konular buluyor. Neler de bilmiyor, özellikle kadın elbiseleri, son modalar hakkında tam bir uzman, iç çamaşırlarını bile bir tarif edişi var. Sarı kızın tek kelimesini kaçırmadan hepsine mim koyduğunu dayısı anlamaktadır. Thomas hiçbir kabahati olmadığı halde süt dökmüş kedi gibi oturuyor. Faruk Bey ona ara sıra İngilizce, galiba özür dileyen bazı sözler söylemeyi unutmuyor. Mecliste 50 kişi bulunsa idare eder bu adam. Sonunda ayağa kalktılar. Mağara boşalıyordu. Son çıkanlar arasına katılmışlardı. Ata bir de baktı ki deminki yüksek merdivenin alt tarafında dış kapı önündeler. Kar tipi halinde yağıyor. Rüştü daha önceden paltolarını aşağıya aldırmıştı. Caddeye çıktılar. Gene Rüştü buyurunuz dedi. Özel bir otomobilin kapısını açtı. Bu Thomas'ın arabasıydı. İçeriye elçi ve dayı beyle yeğeni geçtiler. Direksiyonun başında Amerikalı. Ata biraz ürktü. Çünkü sessiz sedasız utangaç delikanlı tam 7 viski içmişti. Hoş, hesabı da o görmüştü ya. Faruk Senayi Bey dedi ki, bir engeliniz yoksa yarın akşam yemeği birlikte yiyelim. 8'de lütfen otele teşrif ediniz. Rüştü söze karıştı. Daha önce Amerikalıların kokteyllerine gideceğiz. Thomas demin Ata Bey ile hanımı davet etmemi söylemişti. Kokteyl 8'de biter. Çıkınca doğru otele gelirsiniz. Kabul etmesini bekleyerek Ayşe'nin yüzüne bakıyorlar. O sırada apartmanın tam önünde bulunuyorlardı. Alan karla örtülü. Sütun üstündeki kumbara şeklindeki saatin camını da kar kapatmış görünmüyor. 2'ye yaklaşmış olacak. Faruk Senayi Bey'i oteline bırakalım döneriz diyen Rüştü'ye itiraz etmediler. O kısa mesafe arasında davetler hakkında karar alacaklardı. Yarın kokteyle ertesi akşam da yemeğe gidilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Ata Efendi ikisinin aynı güne sığdırılmasına uygun bulmamış. Ayşen de dayısının fikrine uymuştu. Zaten kız kendisini dirhem dirhem satmasını biliyor. Elçi arabadan inerken yolun pek kısa sürmesine Ayşe'nin körpe ve çekici bir yorgunlukla yarı uykulu varlığından ayrılmasına üzgün gibiydi. Öbürleri onu yarın yeniden görecekleri avuntusu içinde daha sevinçli gittiler. Otomatik kilit hırıldayarak açıldı. Kapıcı Bilal'in kafası gene pencerede, bereket entariyle vücudu meydanda değil. Kapakları şişmiş, ufalmış gözlerini açmaya çalışarak kıza bakıyor. Ata sırtını çevirdiği halde bu gözleri görüyor. Hatta yükselen asansörün arkasından kendilerini izlediğini bile. Apartmanda hizmetçi Günname üçüncü uykusundadır. Ata, hemen yatalım dedi. Saat tam iki. Her biri kendi odasına girdi. En azı dört erkek. Şimdi sarı kızın soyunmasını ve giyinip yatağına girmesini düşünmektedir. Faruk Senayi Bey, Mr. Thomas, Rüştü ve Ata Efendi. Çünkü Ata, yarı uydurma bir dayı olduğunu bir türlü unutamıyor. Yaşar epeyce uzak akrabasıdır. Daima aklından çıkaramadığı nokta, kızın hemen hemen bir şeyi olmamasıdır. Güzel güzel nikah düşer. Ona aşık değildir ama asıl yeğene karşı beslenmesi gereken duyguları kendinde bulamıyor. Ayşe'ne çok defa istemeyerek başka gözle baktığını anlıyor. Bundan azap duyuyor mu? Pek az. İyi de uyarlıyor. Madem ki evlenebilir, o hislere kapılması günah sayılmaz. Zaten kendisininki beğenmek ve doğal olarak güzelliğinin çekiciliğine kapılmak. Ama diyor, duyguların bazen istek, hatta ne yazık ki tutku derecesini de buluyor. Elimde değil ki önleyeyim. Ben de insanım nihayet. Tasarı ve hayal gücümü körletmek, işletmemek mümkün olamıyor. Tuhafı, yanımdayken fazla bir şey duymuyorum da, böyle odasına soyunmaya veya giyinmeye gittiği, uzaklaştığı zaman, yalnız kalınca kafamın içi hep kendisiyle doluyor. Durmadan hayaliyle uğraşıyorum. İncelemesine devam ediyor. İtiraf edeyim, bir şey daha var. Onu başkaları beğenir gördükten sonra bendeki duygular taşkıncasına kabarıyor. Bu gece elçinin hayranlığı hayranlığımı arttırdı. Ayşe'nin çevresine uzak, heyecansız, duygusuz gibi duruşu erkekler üzerinde kötü etki bırakacağına, tersine isteklerini kuvvetlendiriyor. Akıllarından, elimize geçse biz onun donukluğunu gideririz. Böyle durgun, duygusuz gibi görünenler gizli hayatlarında olağanüstü canlıdırlar. Eğer adamına rastlarsa gibisinden düşünceler geçiriyorlar. Nitekim ben de böyle düşünüyorum. Benim fikrim yahut kuruntum da o. Soyundu, pijamalarını giydi, robe de chambre'ına büründü. Bir sigara yaktı. Paltosu kadar robe de chambre'ını da seviyor. Beyoğlu vitrinlerinde asılı, içi baklava biçimi dikişlerle atlas kaplı, dışı deve tüyü renginde, daha koyu renkte şeritlerle süslü, lordlara uygun bir şey. Kızın hediyesi bu da. Vicdan azabı duydu ki kendi kendine söyleniyor. Ayşen hoşuma gidebilir. Fakat ben onun koruyucusuyum. Her şeye rağmen vazifemi sonuna kadar yapacağım. Kötü duygulara kapılmayacağım. Uyumadın mı dayı? Kapının arkasından gelen bu seste düşünceleri fark edilmişçesine ürküp yerinden fırladı. Toparlandı. Sigaran bitmedi daha. Gireyim mi? Cevap vermeye vakit kalmadan Ayşe'nin etekleri topuklarına kadar uzun ve tüylü robe de chambre'ına sarılmış karşısında buldu. Yıkandım da uykum kaçtı. Azıcık konuşalım. Nasıl buldun Faruk Bey'i? Hoş adam değil mi? Hani ya İstanbul'a geldiğim zaman Üftade teyzemle ilk defa Beyoğlu'na çıkmıştık. Ta o günden beri peşimde koşup duruyor. Geçeceğim yolları bekliyor. Açıkçası bana fena halde tutkun. Başka tutkunların kimler? Rüştü de hesaba dahil galiba. Evet, hem delicesine. Belli etmiyor ama anlıyorum. Berin de söyledi ya. Fena bir koca sayılmaz, çok zengin. Zenginliğine zengin, ben ötekini tercih ederim. Aranızda en aşağı 20 küsur yıl fark var. Yaşa bakmıyorum, kaç kere söyledim dayı. Olgun tipten haz ederim ben. Berin araştırma yaptı, babadan paralıymış. Yarın öbür gün yeni bir elçiliğe atanacakmış. Elçi karısı olduğumu istemez misin? Ata bunu ister ama kızın öğrenim ve eğitimi eksik. Henüz yabancı dil de bilmiyor. Düşüncesini kapalı kelimelerle sezdirdi. Öteki dudak büküyor. 3 ay sürmez İngilizcemi ilerletmiş olurum. Herkes aksanımı beğeniyor. Buraya geleli giyim ve davranışlarımı nasıl değiştirdiğimi gördün. Zonguldak'a gittiğim zaman dangıl dangıl konuşuyordum. Mühendisin eşi İstanbullu. Kibar aileden mükemmel bir kadındı. Dilimi onunkine uydurdum. Bir yıl sonra aramızda hemen hemen fark kalmamıştı. Sen o yönleri merak etme dayıcığım. Ayşe'nin mantığı da kuvvetli. Şu sözle Atay'ı mat etti. Hem Faruk Bey beni almak isterse yabancı memleketlerde kendisini küçük düşürmeyeceğine inanıyor demektir. Gördün adamın centilmenliğini. Peki ama niyeti evlenme değil, sadece vakit geçirmekse? Bunlar öyle alışmışlardır. Baksana hala bekar. Sarı kız gülümsedi. Ayaktaydı. Gelip karyolada dayısının yanına oturdu. Oda Poyraz'a karşıydı. Pencereler kardan yarı örtülü, çifte camlı olmasına rağmen rüzgarın uğultusu duyuluyor. Kız gülümsemesine devam ediyor ve siyah halkalı kırmızı göz bebeklerini atanın gözlerine dikmiş, gözleriyle de gülüyor. ''Nen var senin bu gece? Birdenbire pek neşeli oldun. Demin süslü mahzende, sonra da otomobilde uykulu halde durgundun.'' ''Mahsus öyle yaptım. Niçin?'' Uzun uzun açıkladı. Önce ona yakışıyormuş, her güzel kadına gecenin bir saatinde yorgun, uykulu hal yakışırmış. Sonra yanındakilere pavyonu dolduran öbür kızlar, kadınlar gibi azgınlıktan memnun, zıp zıp sıçramaktan haz eder, bar artisti gibi gece eğlencesini meslek yapmış görünmek istemezmiş. İstanbul'da genç kızlar kendilerini böyle zevk ve safa düşkünlüğüyle erkekler gözünde küçültüyorlar. Hafif uçarı görünmenin hoşuna gittiğini sanıyorlarmış. Bunun da derecesini bulamıyorlar, neleri var neleri yok ortaya koyuyorlarmış. Merak uyandıracak gizli tarafları kalmıyormuş. Ayşen bambaşka bir genç kız tipi yaratacakmış. Aslında bu genç kız fikirlerini biraz daha çocuksu anlatıyor. Atanın çıkardığı özeti, yani Haydarpaşa garında arkasına takarak getirdiği bol mantolu ve başörtülü süzgün şaşkın kız, İstanbul'un güneşinden, babasının parasından kuvvet alarak cam kavanoz altında turfanda çilek gibi çarçabuk yetişti. Kendisine göre de fikir sahibi, iki gözümün nuru diye alay eden ata, Ayşen odasına döndüğü için yatağına girdi. Gecenin sahne, dekor ve tiplerine kısa sisli bir geçit resmi yaptırdıktan sonra o kadar işittiği halde ne olduğunu bilmediği, kokteyl partiyi de yarın akşam göreceğini düşüne tasarlaya, ferahlatıcı bir kolonya kokusu içinde uykuya daldı. Bu raihayı odaya her dönüşünde duşunu yapmadan evinde rahat edemeyen sarı kız getirmişti. Sarı kızın öyle bir hali, çiçeklerinkine benzeyen bazı yerimat, bazısı incecik tüylü bir ten güzelliği ve temizliği vardı ki, süründüğü kokular ister kolonya gibi iç açıcı, ister lavantalar gibi ılık ve dokunaklı olsun, daima kendinden geliyor, doğal kokusu imiş etkisi yapıyordu. Ata bu farkları sezdi. Kimi kadın ona, asıl kokusunu bastırmak için lavantaya banmış fettan bir tahta kurusunu düşündürürdü. Halbuki bazıları Ayşen'i andırırlar. İnsana hoş rayhaları dışarıdan alıp sürülmüşler değil, bu kokular dışındaki süslü şişelere kendilerinden aktarılmış aldanışı verirler. Sedefe'nin yazıhanesinde ertesi sabah yeniden gecenin çeşitli bölümlerini gözden geçiren Dayı Bey, artık sadece eski tanıdıkları için efendidir. Sonunda düşünmekten yoruldu. Geç yattığı halde sabahleyin gene aynı saatte uyandığından bir şekerleme geçiriyordu. İsmail Bey'in omuzlarına dokunmasıyla gözlerini açtı. Ata Efendi diyordu, büyük patron seni istiyor. Büyük patron Rüştü'nün babasıdır, hayırdır inşallah. 7 yıldan beri bu 3. çağırışı. Boş boşuna oturduğunu ve bir işe yaramadan para aldığını biliyordu. Yol göründü galiba. Fakat İsmail'in dudaklarındaki gülümseme kötü bir haberle karşılaşmayacağını anlatmaktadır. Hin oğlu hin. Olmuş olacak her şeyi biliyordur. Talip Bey'in odası aynı katta. Köşede geniş marken koltuklar, kitap rafları vesaireyle döşenmiş gösterişli bir yer. Atayı bu oda evvelce ürkütürdü. Şimdi gazinolar, oteller, yüksek terzi salonları, fotoğrafçı atölyeleri ile alışkanlık edindiğinden aynı heybeti duymayacak. Talip Bey'i de büyümsemeyecek. Dün gece bir elçi ile diz dize oturmuştu. Bir Amerikalı ile de, aldığı maaş da nedir ki, Ayşen cep harçlığından verse bir şeyi eksilmez. Bu muhakemeleri yaparak yürüdü. Ama eski yılgınlıklar kısa zamanda silinip gitmiyor. Önünü ilikledi ve içeriye hemen hemen o Eylül ayından önceki ücretli küçük memur sünepeliğiyle girdiğini anladı. Karabasan imişçesine o hali üstünden atamadığına canı sıkıldı. Talip ufak tefek avurtları nasıl diliyle doldurarak tıraş oluyordur diye düşündürecek kadar çökük, küçücük gözlü, kara yağız, gösterişsiz bir adamdı. Ama öylesine zekiydi ki gösterişli odadaki masanın başında bile bir kişilik sahibi olduğunu belli ediyor, yerini dolduruyordu. Yahut Atay'a etkisi buydu. Acaba emlak tellallığı ettiği zaman Babali Caddesi'ndeki tek odalı tahta masalı camlarına kiralık ev, satılık arsa gibi el yazısı ilanlar yapıştırılmış mangallı dükkanında aynı etkiyi yapabilir miydi? Ata ayakta durmadı. Eskiden de durmaz, yaşamış ve gün görmüş bir insan olmasına saygı olarak gösterilen masa karşısı sandalyelerden birine otururdu. Gene öyle yaptı. Zengin yeğeninin yanında gazinolara geziyor diye talip muamelesini değiştirip koltuk ikramı etmemişti. Eskisinden fazla olarak bir hatır sorma faslı geçti. Acaba ne diyecek? Şöyle başladı. Azizim Ata Efendi, bilirsin ben iş adamıyım. Maksat neyse oraya hemen gelmeyi tercih ederim. Peki iyi edersiniz efendim. İyi veya kötü, usulüm budur. Onun için meseleye geliyorum. Sizin bir yeğeniniz varmış. Yahut birdenbire çıka gelmiş. Babası ticaretle uğraşıyormuş. Kız sizinle oturuyormuş. Yahut siz kızın evinde oturuyormuşsunuz. Evet, beraber oturuyoruz. Evlenme çağında güzel bir kız imiş. Ata hem dinliyor hem kafasında Ayşen'le girişilen meselenin ne olacağını bulmaya çalışıyor. Sakın Sedef'ince o gece gezintileri hakkında yanlış bilgi almasın. Hoş, o memurların özel hayatına karışmaz. Karışsa en evvel karısı, kızı ve baldızı ile çalgılı gazinolarda rakı içmeyi alışkı haline getirmiş olan İsmail Bey'i düzeltmeye kalkardı. Bu hanım kıza bir talip var. Sözü Rüştü'ye mi getirecek? Ayşe'ni oğluna mı isteyecek? Değme kızın bulamayacağı bir koca. Hem kişisel servet hem mevki sahibi. Ancak talip durdu. Ancak aralarında yaş farkı büyük. Yeğeninizin henüz taze oluşuna göre rıza göstereceği şüphelidir. Kim bu kişi beyefendi? Elçilerimizden Faruk Senayi Bey. Bugün öğleyin lokantada yanıma geldi. Bizim müessese ile ilginizi öğrenmiş. Bilgi istedi. Önce sizin fikrinizi almak isteğinde. Zaten dün gece bir yerde beraber bulunmuşsunuz. Bulunmuştuk.